Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu her birimizi kendi mesleğinde, vatana, millete, memlekete, din-i İslam'a hizmet etmeye muvaffak eylesin diye dua ediyorum efendim. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, bugün yine Vefa Sultan'dan nakillerle sohbet icra etmeye çalışacağız. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin efendim. Buyurulmuş ki, iyilik de bulaşıcıdır, kötülük de bulaşıcıdır. İyilikler onun için teşvik edilmiş. Niye iyilik yapın? Sen yaparsan bir başkasına daha ulaşır. O yaparsa bir başkasına daha ulaşır. Suyun ortasına atılmış taşın hale hale daireler ürettiği gibi iyilikler de daire daire gelişsin, genişlesin, yayılsın diye teşvik edilmiş. Kötülükler niye yasaklanmış? Aman etrafa yayılmasın, kötülük dalgaları genişlemesin diye. Hatta devamında buyruluyor ki, had cezaları bulaşmayı önlemek için konmuştur. Hırsızlık yapanın elini niye kesiyor İslam? Başkası yapmasın diye. Adam öldüren, kesin katil olana niye idam cezası veriyor, kısas uyguluyor? Başkası adam öldürmesin diye. Biz bir katile acıyalım derken, binlerce insanın ölümüne zemin hazırlamış oluyoruz. Bir katile kıymayı göze alsak, binlerce insanı ölümden kurtarmış olacağız. Sirayet etmeyecek, etrafa yayılmayacak. Onun için zaten cezalardaki ana hedef, ana maksat nedir? Bütün hukuk kurallarındaki ana hedef nedir? Caydırıcı olsun. Şu ana kadar o hatayı, o günahı, o suçu işlemeyenler işlemesin diye o cezalar konulmuştur. Buradan bu cümleyi bir kere daha tekrarlayıp bir noktayı daha dikkatlere sunmak istiyorum. İyilik de bulaşır, kötülük de bulaşır. İyilikler yayılsın, daha iyi bulaşsın diye teşvik edilmiş, kötülükler de aman yayılmasın diye yasaklanmış. Anladık. Bir başka dediğim nokta şu. Eğer iyilikler bulaşıcıysa, ki bulaşıcıdır, biz iyilerin yanında olalım, onlardan farkına varsak da varmasak da bize iyilik bulaşır. Kötülük de bulaşıcıysa, kötülerin yanından uzak olalım. Çünkü farkına varsak da varmasak da ondaki kötülük de bize bulaşır. Bu kural nefsimizle ilgili olduğu gibi evlatlarımızla da ilgilidir. Daha çok ilgilidir. Çünkü insanın nefsi kendi elinde diyelim. Ama evlatlarımız kendi elimizde değil. Bir de kötü arkadaş edinirse, biz de işin farkına varmaz veya ihmal edersek, ileride kendi evladımızı kurtarmamız bile mümkün olmayabilir. Unutmayalım, iyilikler de bulaşıcıdır, kötülükler de bulaşıcıdır. Efendim, bir başka sözü naklediyorum. İnsan hata eder mi? Eder. Müslüman günaha girer mi? İstemeyerek girer. Gafletle girer, bilmeyerek girer. İbadetlerde ihmali olur mu? Olmaması gerekir ama mümkündür. Peki, yanlışa girmekle, günahı işlemekle, ibadeti ihmal etmekle, ibadetsizliği savunmak, günahı savunmak ayrı şeylerdir. Müslüman hata eder ama hatayı savunmaz. Müslüman günah işler ama günahı savunmaz. Müslüman ibadetlerde tembellik yapabilir ama ibadetlerdeki tembelliği savunmaz, teşvik etmez, ön plana çıkarmaz. Ya ne yapar? Günaha girmişse de, ibadeti ihmal etmişse de, bir silkelenip, bir kendine gelip pişman olup tevbe eder. İşte tam burada Vefa Sultan şu cümleyi söylemiş. Pişmanlık bu yolun kapısıdır. Pişmanlık bu yolun kapısıdır. İki mana var burada. Biri, pişman olmadan hatalardan dönmek mümkün değil. Pişman olmadan ibadetlerdeki ihmali yok edip ibadetlere sarılmak mümkün değil. İki, bu yolun tamamı dememiş kapısıdır. Pişman olduk. Eyvah keşke yapmasaydık. Nereden yaptım? Elim kırılaydı dedik. Anladık da bundan sonra tekrar yapmayacaksın ki bu pişmanlık bir işe yarasın. Şimdiye kadar bazı ibadetlerde ihmal ettik, yanlış yaptık, gaflet ettik. Tamam pişman olduğunu anladım ama bundan sonra dört elle sarıl ki bu pişman olduğun bir işe yarasın. Ben çok pişmanım, ben çok pişmanım. Her günahtan sonra tevbe etmeye karar verenler var. Bu son olsun diye tekrar işler, günah bitince bir daha da. Tıpkı fazla kilo alıp da her yemekten sonra perhize niyet edenler gibi. Farkına vardın, fazla yediğin zararını gördün. Bir daha bundan sonra perhize yapsana, bu pişmanlığı gerçekleştirsene dedik. Dervişlik inziva işi midir, halkın içinde bulunma işi midir? Vefa Sultan diyor ki, dervişlik halkın içinde hakla olma sanatıdır. Halk içinde hakla olma sanatı. Bazı üniversiteli öğrencilere soruyorduk ya, hani oğlum nereye okuyorsun, kızım ne? Halkla ilişkiler. Tamam onu anladık da halkla ilişkiler nasıl diye sorduğumda o ne ki diyor, onun ne demek ben duymadım. Bir halkla ilişkiler var, bir de hakla ilişkiler var. Halkın içinden çıkmayacak Müslüman veya çıkmayı kendisine hedef görmeyecek. Halkın içinde bulunarak hak ile beraber olabiliyor mu? Adaletten uzak, gıybetten uzak, iftiradan, yalandan uzak, hileden, hudadan uzak bir hayat yaşayabiliyor mu? Halk içinde beraber ama namazına riya katmadan, orucuna riya katmadan, zekatına övünmek için yapmadan yapabiliyor mu? Bu mesele. Efendim inziva da var mı? Var. Yapabilene aşk olsun deriz. Bir, iki, bütün ümmete teşvik edilmez, yapan da kınanmaz. Bütün Müslümanlar inzivaya çekilsin, bir köşeye çekilsin, böyle bir şey yok. Ama 3, 5, 8, 10 her devirde inzivaya çekilerek, iç derinliği dalarak, kendisini kemale erdirerek, ümmet-i Muhammed'e, sözüyle, sohbetiyle hizmet edenler olmuş mu? Olmuş. Bundan sonra da olacak mı? Olacak. Bunlar kınanmaz. Ancak bütün ümmete bu teşvik edilmez. İdeal olan neymiş? Halk içine girip orada kaybolup gitmek de doğru değil. Halktan biriymiş gibi her aklına geleni yapmak da doğru değil. Dağ başına çekilip insanlardan uzak yaşamak da doğru değil. Ya doğru olan nedir? Halk içinde hak ile beraber. Bu cümlenin başka bir ifade şekli vardı, siz hatırlayacaksınız. El karda, gönül yarda olmak efendim. El karda, gönül yarda olmak. Yardan maksat Allah-u Teala'dır. Efendim, şükür konusunda düşündürücü bir cümle geliyor Vefa Sultan'dan. Şükretmek sadece dil ile nimetleri ikrar etmek değildir. Asıl şükür, nimeti günahlara sermaye etmemektir. Müthiş bence. Şükür, elhamdülillah Allah vücut sıhhatı verdi, ev verdi, araba verdi, çok şükür yetmez. Şükür, nimetleri saymak değil. O arabayı günaha vesile kılmamak. O evi günaha vesile kılmamak. O parayı günaha vesile kılmamak. O şöhreti şanı günaha vesile kılmamak. Şükrün aslı nimeti günaha değil ibadete vesile kılmaktır. Günahlara sermaye etmemektir. Efendim elbette buyurulmuş dil ile şükür var, beyin ile şükür var, kalp ile şükür var. Bunları bir başka cümlemizi daha hatırlayacaksınız. Her nimetin şükrü de kendi cinsinden olacak. Paran varsa vererek şükrünü yerine getireceksin. Vücut sıhhatin varsa ihtiyarların, yetimlerin, kimsesizlerin imdadına koşarak, hayır kurumlarının inşaatında harç kararak bu vücudun, vücut nimetinin şükrünü eda edeceksin. Mevkin, makamın varsa, şöhretin varsa bunları insanlık, ümmeti Muhammed, vatan, millet, din, iman için kullanacaksın ki o nimetin şükrünü eda etmiş olasın. Bir de nimetler günahlara sermaye edilirse 50 kere şükretsene işe yarayacak. Çok şükür canım, Allah imkan verdi. Kahvaltıyı Paris'te yaptık. Geçen de öğle yemeği için Londra'ya gitmiştik. Bir de bunu övünerek söylerse, Allah'ın verdiği nimeti oradaki günahlara da vesile kıldığını, sanki marifetmiş gibi, övünecek bir işmiş gibi dile getirirse, sonunda da Allah'a şükrettiğini zannederse, eyvah ona, yazık ona, yuh ona. Eğer bunu yapan biz isek, eyvah bize, yazık bize, yuh bize demek lazım. İmam-ı Şibli'nin şükür tarifini serlevha olarak koyup başka söze geçelim. Şükür, nimeti unutup da vereni görmektir. Nimeti unutup da vereni görmektir. Nimeti unutup da vereni düşünmektir. Nimetler ardındaki Kadir-i Mutlak'ın elini görebilmektir. Gönderenin kim olduğunu düşünmek, bilmek ve ona teslim olmaktır. Hani dil ile değil deyince, Cenab-ı Allah ilk bakışta birbirleriyle zıt gibi görülen iki ayet göndermiş. Birinci ayette diyor ki, وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın size olan nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Diğer ayette diyor ki, وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Ama Rabbin sana olan nimetlerini tahdis et, say, söyle, dile getir. Allah Allah. Birinde diyor ki, saymakla bitiremezsiniz, bitirmeye kalkmayın. Öbüründe diyor ki, Rabbin nimetlerini say. Peki bu iki ayetin arasını nasıl anlayacağız? Bitirmek için saymaya kalkarsanız bitiremezsiniz, kendinizi yormayın. Çünkü, asli cevabı söylüyorum, Allah'ın bize olan nimetlerinin ne olduğunu bilemiyoruz ki sayabilelim. Hocam ben bilmiyorsam doçent biliyor, doçent bilmiyorsa profesör biliyor. Kalp profesörü inşaatı biliyor mu? Ekonomi profesörü mide ameliyatını biliyor mu? Midenin nelerden yararlanıp nelerden zarar gördüğünü biliyor mu? Bu misali siz çoğaltabilirsiniz. Bütün insanlığı düşünsek, Allah'ın bütün insanlara verdiği nimeti düşünsek, insanların Allah'ın verdiği nimetlerin tamamını bilmesine imkan yok ki sayarak bitirebilsin. Burada hiç şüphe yok. Bunu anladık. Hocam peki amma say diyor. Ha, bitirmek için değil, şükretmek için say. Bitirmek için değil, vereni hatırlamak için say. Şimdi bak, iki ayetin arası kendiliğinden anlaşma haline geldi, mutabık oldular. Şükrü için böyle söyleyen Vefa Sultan, sabır da musibetlere sadece rıza göstermek değil, musibetten kurtulmak için mücadele etmektir. Ancak o mücadele esnasında musibet devam ettiği sürece isyan etmemektir. İsyan başkadır. Hiç çalışmadan, mücadele etmeden kabullenmek bir başkadır. Mücadele ederek devam etmek ve sıkıntının süresince isyan etmemek, işte ideal olan budur. Sabır, pes etmek, elin kolun dökülmesi değil, mücadele etmektir. Ama musibet, sıkıntı geçene kadar isyan etmemektir. Bir gün geçeceğine inanarak gayret sarf etmektir. Sadece bulunduğu yerde kalmak, oturduğu yerden kalkmamak değildir. Birden söyleyeyim de niçin söylediğimi sonra söylerim size. Ana baş da tacıymış. Her der de ilacıymış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış. Çoğaltın siz bunu. Bir evlat pir olsa da babaya muhtaç imiş. Bir insan pir olsa da kardeşe bacıya muhtaç imiş. Akrabayı taallukata muhtaç imiş. Kayseri'nin erkiletinde doğup büyüyen Aşık Hasan var imiş. Bir şiirinde diyor ki, Hasan kocayınca beli bükülür, gözünün cevheri yere dökülür, yalınız taş duvar olmaz yıkılır, bir yiğide emmi dayı var gerek diyor. Tek başına olmaz. Ana babası zaten dünyaya gelmek mümkün değil de, insana kardeş de lazım, bacı da lazım, emmi de da lazım, dayı da lazım, akraba da lazım. Akrabalarla iyi geçinmek de lazım. İyi geçinmemiz gereken akrabaların en başında ana gelir, yanında baba gelir, sonra kardeşler, evlatlar, diğer akrabayı taallukat gelir. Vefa Sultan buyurmuş ki, analar anahtardır. Kapının anahtarını elinize almadan cennetin kapısından giremezsiniz. Analar anahtardır. Kapının anahtarını eline almadan cennetin kapısından içeriye giremezsin. Ebu Derda radıyallahu anh'a birisi gelerek ana babasıyla ve eşiyle ilgili bir problemi olduğunu söyledi. Ne tavsiye edeceğini sordu. Ebu Derda radıyallahu anh buyurdu ki, ben peygamberimizin ana ile baba cennetin iki kapısıdır dediğini işittim. Sen ister o iki kapıyı açık tut, istersen kapat dedi. Mesela anlaşıldı mı efendim? Sen o iki kapıyı İster açık tut, istersen kapat dedi. Ana baba deyince orada akan suların durması lazım. Eyvah hocam, biz fırsatı kaçırdık. Ne oldu? Anam babam vefat etti. Ahirete gittiler. Ben şimdi onlar için ne yapabileyim? Hayattaki ananın babanın rızasını almak hem vazife hem de mümkün olduğu gibi, vefat eden anaya babaya karşı da vazifelerimiz vardır. Onları yaparsak onları da razı ederiz. Neydi konumuz? Hani gençlerden, orta yaşlı insanlardan birisi maaş alma günü yaklaşınca liste tutarmış. Şu kadarını kiraya vereceğim, şu kadarını manava, şu kadarını bakkala, şu kadarını elektriğe, bu kadarını suya, şu kadarını anama, bu kadarını babama diye liste yaparmış. Yanındaki arkadaşı da demiş ki, yahu senin annen baban ölmedi mi? Öldü demiş. E peki daha onlara ne para ayırıyorsun? Ölünün parayla işin ne iş olur? Demiş ki, yahu para sadece yaşayanların mı işine yarar? Ben her maaşımı aldığımda anam ve babam için bir miktar ayırırım, götürür fakire fukaraya veririm, yetime öksüze veririm, sevabı da anama babama olsun diye gönderirim. Ölmüş anaya babaya da para ayrılır demiş. Bunu çoğaltabilirsiniz. İlminiz varsa ilminizde, makamınız varsa makamınızda, paranız varsa paranızda, bunların hiçbiri yoksa vücudunuzla bir kısım hayırlar yapıp, ya Rabbi bu hayrımdan meydana gelen sevabı, hasıl olan sevabı anamın ruhuna bağışladım, babamın ruhuna bağışladım, vasıl eyle ya Rabbi dersek, hem onlara o sevap gider hem de bize Cenab-ı Allah onun bir benzerini verir. Nereden geldik? Analar anahtardır. Anahtara sahip olmadan cennetin kapısından girmek mümkün değildir. Efendim, bir başka dikkat çeken bir sözü nakletmek için sizin de dikkatinizi rica ediyorum. İnsan İhtiyaç duymadığı şeyin hürü, tamah ettiği şeyin kölesidir. İnsan, ihtiyaç duymadığı şeyin hürü, tamah ettiği şeyin kölesidir. Ne demek hocam? Ya Cenab-ı Allah'a hamd için sizin namınıza da konuşayım. sizler ve bendeniz içki diye bir şeyi ummuyorum, beklemiyorum. Hasretini çekmiyorum, olsa da içsem demiyorum. Ben içkiye karşı hürüm o zaman. İnşallah bütün günahlara karşı böyle olalım. Ama ya bir arabam olsa, ah ne olur görüyor musun? Bak herkesin ne arabaları var da benim yok. Dediğim zaman arabanın kölesi oldum. Kirada oturuyorum. Elhamdülillah. Başımı sokacak bir mekanım var deme yerine. Mülkiyetim yok, dairem yok. Eyvah olsaydı görüyor musun? Gece uykularım kaçıyor. O evin kölesi oldun. Eve sahip olma demiyoruz. Evin kölesi olma. Arabaya sahip olma demiyoruz. Arabanın kölesi olma. Bir şeye tamah edersen o şeyin kölesi olursun. Büyüklerimiz buyurmuş ki dünyevi talepleriniz gölgeleriniz gibidir. Siz onun peşine düşerseniz gölgenizi yakalayamazsınız. Sabahleyin düşünün gölgeniz batıya düşmüştür. Siz batıya doğru koşun bakalım gölgenizi yakalayabilecek misiniz? İkindiden sonra gölgeniz doğuya düşmeye başlamıştır. Siz doğuya doğru koşun bakalım gölgenizi yakalayabilecek misiniz? Sabahleyin gölge batıdayken siz doğuya doğru koşun. Korkmayın o gölge peşinizden gelir. Kopup da orada kalmaz. Öğleden sonra da batıya doğru koşun. Doğuya doğru düşen gölge sizin peşinizden gelir. Buradaki gelirdeki hedefimiz, teşbihimiz ne? Efendimiz buyurdu zaten, Allah'ın sizin için takdir ettiği şey size ulaşmadan ölmezsiniz. Dünyevilik gölgeye benzer. Sen ondan kaçsan da o peşine gelir, takdiri ilahi de varsa. Peşine düşersen de eğer takdirde yoksa gelmez. Allah'ın vermeyi murad ettiği şeyi engelleyecek kimse yoktur. Allah'ın engellediği şeyi de verecek kimse yoktur. Bu bir itikat kuralıdır. İnsan peşine düşmediği şeyin hürü, peşine düştüğü şeyin kölesidir. Bu bütün nimetlere eski tabirle teşmil edilebilir, yeni tabirle yaygınlaştırılabilir. Evlatlar için ana baba önemli mi? Önemli. Ana babalar için de evlat önemli mi? Önemli. Ancak dikkat edelim. Evladın varlığı da bir imtihandır, yokluğu da bir imtihandır. Nice kardeşlerimiz vardır. Uzun tedaviler peşinde gittikleri halde evlatları olmamıştır. İsyan etmesinler, itiraz etmesinler. O da bir imtihandır. O da bir lütfu ilahidir. Günümüzün en büyük problemi olan evlat yetiştirme sıkıntısından Allah onları kurtarmıştır. Evlatların ana babalara dönüp şikayetlerini iletmesinden usanan, bıkan ana babalar olduğu gibi geçenlerde televizyonlarda izlemişsinizdir. Kendi öz oğlunu vurmak ve onun katili olmak mecburiyetinde kalan babanın da olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Varlığı da A nimettir, B imtihandır. Yokluğu da A nimettir, B imtihandır. Her ikisinde de iç içedir. Kişi olayı nereye yorumlarsa alacağı netice odur. İnnemel amalu bin niyyat. Bütün işler niyetlere göredir. Hüsnü zan, hüsnü ta'lil, iyiye yorumlama dediğimiz bir kapı var. Annesi babası çocuğu çatıya kapatmışlar, hapsetmişler ceza olsun diye. Çocuk orada seviniyormuş. Anam babam bana o kadar değer veriyor ki kendilerinden yükseğe çıkardılar diyormuş. Bakış açısı. Bakış açısı. Hazreti Yusuf'a zindanı sordular da, diriler mezarı, dostların kemale erme, düşmanların şamata yeri dedi. Zindanda kemale erme yeri olur mu? Olur. Medrese olur mu? Olur. Tevbe ve istiğfara sebep olur mu? Olur. Kur'an okumaya sebep olur mu? Olur. Namaza başlamaya sebep olur mu? Olur. Bakış açısı. Her şey bakış açısı. Nisan'da yağmur yağar. İstiridye kabuğunun içine girer, inci olur. Yılanın ağzına düşer, zehir olur. Her şey, her şey olabilir. mesele kişinin niyeti, ihlası ve samimiyetiyle doğrudan ilgilidir. Evladın varlığı da imtihandır, yokluğu da imtihandır. İnnemâ envâlukum ve evlâdukum fitne ayeti kerimesini biz kısaca mallarınız ve evlatlarınız sizin için imtihan vesilesidir diye tercüme ediyoruz. Fitne kelimesini daha da biliyorsunuz ama orayı biz imtihan diye tercüme ediyoruz. Zaman zaman da bu imtihanın çok şiddetli şekilleriyle karşılaşan kardeşlerimiz oluyor. Onlara da Cenab-ı Allah'tan sabırlar niyaz ediyoruz. İnsanın yolculuğu nerede başlar, nerede biter sorusuna cevap teşkil edecek bir Vefa Sultan sözüyle bugünkü sohbetimize de son verelim inşallah. İnsan dediğin inna lillah'tan başlar ve inna ileyhi raciun'da biter. Öyle bir yolcudur ki yolculuğu inna lillah'tan başlar, o yolculuk ve inna ileyhi raciun'da biter. Ne demek hocam? Bir kere başka açıdan yolculuğumuzun ruhlar aleminde başladığını, ona da bezm-i elest denildiğini hemen hepiniz biliyorsunuz. Hani Cenab-ı Allah ruhları yaratıp da elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Ruhlar da bela dedi ya, yolculuk orada başladı. Nerede biter? Kabir bir geçiş kapısıdır. Kabir de bitmez. Şekil değiştirir. Ne demişti efendim Üstad Necip Fazıl? Ya İslam'la büyürsün, ya inkarla çürürsün. Bu yol kabirde bitmez. Vardığında görürsün diyordu. Ya İslam'la büyürsün, ya imanla büyürsün, ya inkarla çürürsün. Bu yol kabirde bitmez, vardığında görürsün. Peki nerede bitecek hocam? İnna lillah, biz Allah'tan geldik de başladı ya, ve inna ileyhi raciun, tekrar Allah'a kavuşunca biter. O da cennettir. Cemaldir, nimettir, sonsuzluktur, ebedi gençliktir. Bir cümleyi de izninizle ben söyleyeyim. Sonunda cennet olmasa bu dünya çekilecek gibi bir yer değil. Bilhassa son şekliyle, son 50 senesini düşündüğümüzde dünyanın çivisi çıktı, insanlar ölçüyü kaçırdı, manyaklar devlet idare ediyor, bombalar insanların başlarına yağıyor, kundaktaki çocuklar öldürülüyor. Böyle bir dünya olamaz. Fakat iki evladını, bir kardeşini kaybeden Filistinli kardeşime nasılsın diye sorunca elhamdülillah diyebiliyor. Çünkü yolculuğun sonunu düşünüyor. Ve inna ileyhi raciun'da bitecek diyor. Orada verilen mücadele ahirete inancın dünyada elle tutulur, gözle görülür hale dönüşmesi halinde görmek lazım. İmanları onları orada tuttu. Bir aile, 10 kişilik ailenin 5 kişi şehit olur da diğer 5 daha hala orada ısrar edebilir mi? İnanıyorsa eder. Yolculuğun devamını düşünüyorsa eder diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla efendim.